Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız biraz da var. Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği,
Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksen'den merhabalar efendim. Bugün 21 Ocak 2022 günlerden cuma, bir haftayı daha kapatıyoruz. Yoğun bir gündem var. Covid notlarını aktaracağım elbette sizlere dünyadan özetler içerisinde. Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya arasında Ukrayna teması üzerinden çıkan krize çevrildi dünyanın gözleri. Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la Cenevre'de buluştu. Aslında geçen hafta Cenevre, Brüksel ve Viyana üçgeninde temaslar yapılmıştı. Rusya'nın güvenlik garantileri anlaşması, NATO'nun biteviye genişlemesi üzerine itirazları somutlanmıştı. Ama bir yanıt gelmedi Amerikan ve NATO tarafından. İş yeniden bir diplomatik temaslara dökülmüştüm de. Az önce açıklamalar yaptılar. Çok sıcak. Ben de çala kalem dinleyebildim notları hazırlarken. Çok somut bir sonuç çıkmış gibi gözükmüyor. Ama taraflardan özellikle askeri hazırlık bağlamında haberler var. İşi yumuşatma, diplomasiye dökme arayışları var. Rusya tarafından da yazılı yanıt vurgusu tekrarlanmış durumda gibi gözüküyor. Birazdan aktarmaya çalışacağım sizlere. Ukrayna'nın güneydoğusunda 2014'te meydan renkli devrimi diyelim, ya da kimileri darbe diye de nitelendiriyor. Sonrası kaybetmişti Ukrayna Donbas bölgesini ve orada iki özerk cumhuriyet var. Rusya Federasyonu da tanımıyor bu özerk cumhuriyetleri. İşte orada yeni bir savaş riski ortada duruyor. Bugün ikinci yarısında programın dikkatimizi Donbas'a, Ukrayna içerisindeki krize çevireceğiz. Tabii bu son görüşmelerde öyle. Yıllarca Donetsk'te yaşamış, bölgeyi çok iyi bilen gazeteci, yazar arkadaşımız Okay Deprem'e bağlanacağız ve çatışma riskinin hangi aşamada olduğunu ve son diplomatik gelişmelere dair durumu soracağız, değerlendirmelerini alacağız bugün. Türkiye'nin bu arada arabuluculuk ısrarı dikkati çekiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları olmuştu. Bir takım diplomatik kanallardan da Türkiye'nin Ukrayna ile Rusya'yı bir araya, liderlik düzeyinde bir araya getirmeye çalıştığı, hazırlık yaptığı yolunda iddialar gündeme geldi. Bu iddialar Kremlin'in de çok karşılığını bulmuş gibi gözükmüyor. Özellikle de Ukrayna yönetiminin yaptığı anlaşmalar gereği, Minsk anlaşmaları gereği özellik vermesi gereken Donetsk ve Lugansk bölgesinin temsilcilerini Türkiye tarafının dikkate alması gerektiği açıklaması geldi. Cumhurbaşkanı'nın bugün tekrardan bu konuda açıklamaları olduğunu belirtmem gerekiyor. Yine ısrarla arabulucu olabiliriz diyerek olayı Ukrayna ve Rusya arasında bir görüşme olarak algıladığını, anladığını görüyoruz buradan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü açıklamalarından. Onları da aktaracağım, bunları da soracağım. Okay Deprem'e Türkiye'nin böyle bir vakada arabuluculuğu olabilir mi? Türkiye, Ukrayna ve Donbas dosyası ile ilgili tam olarak nasıl bir algılayışa sahip, soruları tabii ki ortada. Başka notlar da var. Avrupa'dan notlar var. Çin Dışişleri Bakanı Almanya Dışişleri Bakanı ile ilk görüşmesini gerçekleştirdi. Avrupa'dan haberler var. Türk Dışişleri'nin İsrail'le normalleşmesi, dün konuşmuştuk. Hay Eytan Yanar Ocak'la Dışişleri Bakanları düzeyinde telefon görüşmesi yapıldığı bilgileri geliyor. Amerikan yönetiminin 2017'de Suriye'de Tapka Barajı'nı bombalaması ile ilgili hakikatler nihayet, ki daha önce çıkmıştı aslında ama unutuluyor Suriye dosyası sürekli olarak, ortaya serildi. Bununla ilgili notlar var. Hepsini aktarmaya çalışacağım haftanın çıkışında sizlere. Ama önce özetlerin hemen ardından frekansları tekrar edelim. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'nden 90.2'den bizi dinleyebilirsiniz. Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden, cep telefonu uygulamasıyla Türkiye'nin her yerinden bizi dinleyebilirsiniz. kaçıranlar Pop-Up üzerinden ya da YouTube üzerinden, Spotify üzerinden bizi tekrardan dinleyebilirler. YouTube kanalının linkini de arkadaşlar tweet atınca paylaşacağım. Oradan da bizi izleyebilirsiniz. Like da ederseniz ayrıca mutlu oluruz diyelim ve başlayalım Eksel'e. Evet, Covid notlarımda bugün artık fazla bir şey yok. Britanya'da Boris Johnson iç siyasette çok sıkıştı. Özellikle herkes kısıtlamayı altındayken başbakanlıkta düzenlediği partiler ve buna verdiği ergen tepkiler üzerinden diyelim, kısıtlamaları hafifletme yolunu seçiyor kendisi. Fransa gibi ülkelerde de kısmen Covid-19 tedbirleri kaldırılıyor. Şubat ayından itibaren örneğin açık havada maske kullanımı gibi. 425 bin yeni Covid vakası görüldü bir günde, 24 saatte. Buna rağmen artık omikron rahatlığı diyeceğiz, artık öyle adlandırmak gerekiyor herhalde bu gelişmeleri. Çinliler 73 yeni vaka tespit etmişler. Onlar da Pekin Olimpiyat Oyunları'na hazırlanıyorlar Şubat başında. Yine İtalya'da 385 bin vaka var, can kaybı var. 118 binden fazla da vaka var. Böyle artık 100 binlerle ifade edilen vaka sayıları var. Avusturya parlamentosu ise ülkede Covid-19'a karşı zorunlu aşı kararı almış durumda. 1 Şubat'tan itibaren başlayacak, aşı zorunluluğu getiren ilk Avrupa ülkesi Avusturya oldu. Zaten bunun işareti de bir süredir geliyordu. Bunu da büyük olasılıkla bu sene içerisinde Batı dünyasında yaygınlaştığı görürsek eğer çok da şaşırmamak gerekiyor. Rusya'da da 24 saatte 49 binden fazla vaka ortaya çıkmış. Bir süredir böyle 15-16 binlere, 20 binlere düşmüş idi ama orada da omikron etkisini gösteriyor anlaşılan o. Türkiye'de 71.843 Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı pozitif vaka sayısı, 166'da can kaybı var. Bizde de malum sosyal medyadan Sağlık Bakanımız her gün bizi uyarıyor ama hayat devam ediyor. Hatırlatma dozu aşılarının omikron varyantına karşı önemli bir tedbir olduğunu söyledi Sağlık Bakanı. Halbuki ben size aktarmıştım, Dünya Sağlık Örgütü'nden hatırlatma dozunu, dördüncü doz bağlamında söylüyorum tabii ki, çok da gerekli olmadığı açıklamaları gelmişti. Bu kaçıncı hatırlatma dozunu kastediyor, ona da tabii ki ayrıca bakmak gerekiyor. Şimdi enflasyonist ortam tartışılıyor Amerika'da, Avrupa'da, Britanya'da, Kanada'da son 30 yılların en yüksek enflasyon rakamları çıkıyor diye aktarıyorum sürekli. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde açıklama yapmış, politikalarını, enflasyon ve euro bölgesi durum değerlendirmesi yapmış. 2022'de kademeli olarak enflasyonun gerileceği öngörüsünde bulunuyor, istikrar kazanacak diyor. Yani iyimser bir söylem bu. Bu bilmek kestirmek güç, çünkü Fed'in faiz arttırımı bekleniyor. Ayrıca Amerika'da da artık enflasyonun tümden sıfırlanmasından sanki vazgeçilmiş gibi açıklamalara tanıklık ediyoruz. Amerika'da Trump'ın kızı Ivanka Trump'ı 6 Ocak Kongre baskınının yıl dönümünde bu olayları soruşturan komite ifadeye çağırdı. Trump'ın eski Amerikan başkanının has adamlarını da daha önce ifadeye çağırmışlardı. Uymayanlar var tabii Amerika'da. Amerika'nın bir de Amerikan ordusunun Afgan başkenti Kabil'de 29 Ağustos 2021 yani çekilirken düzenlediği bombalama İHA saldırısı, daha doğrusu bunun görüntüleri yayınlanmış. Hakikaten New York Times haberi yayınlamıştı, onun arkasından görüntüleri onlar da yayınlamak zorunda kalmışlar. 7'si çocuk, 10 sivilin hayatını yitirdiği. Amerika artık dünyayı alıştırdı böyle şeylere, böyle kaza oldu diyorlar, zaten geçiyorlar biliyorsunuz. Sonra da ahlaki üstünlük, tabii çok yüksek derecede bir ahlaki üstünlük söylemi de hiç eksik olmuyor. Herkes de buna alışmış artık, bunu gayet normal karşılıyor, böyle bir dünyada yaşıyoruz zaten. Evet, gelelim Rusya Federasyonu'nun artık NATO'nun çevrelemesi de son noktaya gelindiği, atılacak bir geri adım kalmadığından hareketle hem Amerika Birleşik Devletleri hem de NATO'ya, yani bu işin silahsızlanma ayakları var tabii ki. Amerika özellikle Trump döneminde soğuk savaş, silahsızlanma mimari, soğuk savaştan çıkışın icabı silahsızlanma mimarisi anlaşmalarından arka arkaya çekilmişti. Son anda Biden iş başına gelince START anlaşmalarını görüşmek üzere bir dondurdular. Onun dışında çok ciddi sorun var. Zaten NATO Doğu Avrupa'ya sürekli olarak asker yığıyor. Sürekli olarak bir konuşlanma içerisinde. Bunun son ayağını da Amerikalılar eliyle Ukrayna'da yapıyorlar. Tabii Sovyetler Birliği'nin bir zamanlar parçası olan bir ülkeden bahsediyoruz. Gürcistan'a da uzanan atılımlar var. Tabii Batı'da bu iş o ülkeler kendi iradeleriyle karar veriyorlar şeklinde formüle ediliyor. Ne kadar gerçekçi olduğu ayrı tartışma konusu. Önce rejimler değişiyor çünkü Amerika jeopolitiğine uygun olarak sonra karar veriyorlar şeklinde bir durum var. Şimdi buradan büyük bir kriz var ama krizin adı tabii Ukrayna olarak konuluyor. Rusya güvenlik garantileri taleplerine bakıldığı zaman, tekliflerine bakıldığı zaman krizin adı Ukrayna olarak konulmuyor. Krizin adı NATO'nun sürekli olarak Rusya Federasyonu sınırlarında bitmeyen genişlemesi, silahlanma, arka arkaya tatbikatlarla bir köşeye sıkıştırma. Dolayısıyla burada artık geri atılacak bir adım yok. Bunlara yazılı yanıt vermeniz gerekiyor diyor Moskova tarafı. Amerika tarafı ise Rusya Ukrayna'ya saldıracak diye bir türkü tutturmuş vaziyette. Bu arada Ukrayna'nın güneydoğusunda çok sayıda Rus yaşadığını belirtmek gerekiyor. Rusça konuşan insanlar, Rus nüfus ağırlıkta. Yani şey diye düşünün, Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'nde yeniden bir darbe oldu, aşırı sağcı bir darbe oldu. Rumlar saldırıya geçtiler, Türkler ölüyor. Türkiye'ye de Amerika siz oturun oturduğunuz yerde diyor. Buna benzer biraz tabii tarihsel analoji yapmak her zaman sıkıntılı ama tahayyül etmek açısından söylüyorum, aktarıyorum. Şimdi Joe Biden bir yıllık değerlendirme konuşmasında Rusya istila edecek ama bunun ölçüsü ne olacak? Papatya falları Amerikan tarafı acaba Rusya ne yapacak şeklinde açıyor. Dün aktarmıştım, tekrardan altını çizeyim. Amerikalılar boş durmuyorlar. Onu belirtmek lazım. Bir diplomasi oyalamacısı olduğu aşikar ama CIA direktörü hem Kiev'i ziyaret etmişti hem de Berlin'e de gitmiş. Wall Street Journal Kuzey Akım 2 hattını kesmek. Tabii stratejik hedefleri de var. İş Ukraynalıları kurtarmak değil yani burada aslında. William Burns Ocak başlarında Kiev'in dışında bir de Berlin'e gitmiş. Alman yetkililerle Rusya ile kurdukları enerji bağını kesme meselesini ele almış. Son dönemde Olaf Scholz'un bu konuda biraz ketum olduğu vurgusu var gazetenin haberinde. Amerikan Kongresi ise son derece saldırgan bir tasarıyı daha ele alıyor. Sunulmuş Temsilciler Meclisi'nde. 38 kongre üyesi de desteklemiş. Burada metnini resmen yayınlamadılar ama Washington Post'ta detayları var. Yasanın başlığı Putin'i mesul tutma olarak konuluyor. Yani bir ülkenin lideri alenen hedef seçiliyor yasa başlığıyla. Donbas bölgesinde Rusya'nın desteklediği güçlerin terörist ve terör Rusya'nın da terör sponsoru olarak ilan edilmesi. Ben Donbas'a gitmiş bir insan olarak doğrusu çok gülüyorum bu şekilde formüle edilmesine. Rusya'nın kamu borcuyla işlemlerin yasaklanması, şirket hissedarlara tedbirler, efendim siber güvenlik görüşmeleri vardı durdurulsun. Kırım Rusya'da kaldığı sürece stratejik istikrar diyaloğunun finansmanının durdurulması gibi koymuşlar. Tek tek hepsini veriyorlar. Putin'den Peskov'a, Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin'e uzanan bir cephede yetkililer yaptırım tasarısının içine konuluyor. İş insanları Rusya'dan konuluyor. Hatta yetmiyor, medyada konuluyor. Sputnik ve Russia Today'in genel yayın yönetmeni Margarita Simonyan da konulmuş. Rusya birinci kanalı, efendim Solovyov, ben de yakından takip etmeye çalışıyorum, radyo sunucusu, onlar da konulmuş. Simonyan hemen açıklama yaptı Telegram hesabından. Gurur duydum bu kadar saygıdeğer insanlarla aynı grupta yer almaktan diye. Amerika'da eğitim gördüğünü, Amerika'yı çok sevdiğini, çok güzel bir harika bir ülke olduğunu söylemiş. Ama zaten benim Amerika'da bir malım mülküm de yok. Neye yaptırım uygulayacaklar demiş. Gitmeyiz, olur biter son talihde. Herkes Amerika'ya gitmek zorunda değil zaten. Böyle bir durum. Rusya'ya karşı kongre siyaset bağlamında bu saldırgan tutum devam ederken Wall Street Journal yine Amerika'nın talimatıyla Baltık ülkelerinin, 3 Baltık ülkesinin, hatta Afganistan'da ordu için alınmış, oradan oraya silah sevk ettiler, Ukrayna'ya Javelin ve Stinger füzelerinin tedariğine izin verdiğini söylemiş. Bakınız ne kadar bağımsız, hür iradeleriyle karar veriyor Baltık ülkeleri. Amerika izin veriyor, silahları aktarıyorlar. Diyeceksiniz ki kağıt üzerinde Amerikan silahları tabii oradan oraya taşınabiliyor. Bir çeşit vasallık tezahürü desek yeri açıkçası. İspanya'da Karadeniz bölgesine iki savaş gemisi yolluyormuş. 3-4 gün içerisinde Karadeniz'e girecekler bunlar. NATO misyonunun parçası olarak İspanyol Savunma Bakanı da sözde sosyalist demek lazım. Sosyal demokrat bile demek biraz zor tabii İspanya'daki hükümet için. Savunma Bakanı Margarita Robles demiş ki Rusya hiçbir ülkeye ne yapabileceğini söyleyemez. Tabii bence de Amerika söyler, Rusya söyleyemez. Ayrıca Amerikalılar kutup dairesinin ötesinde büyük bir NATO tatbikatı düzenleyecekler. Cold Response isimli bir tatbikat bu. 28 ülkeden 35 bin asker uçak gemisi USS Truman'da katılacakmış. Tabii Rusya'nın kuzey filosu bildirimde Norveç üzerinden bildirim almıştı ve bunun kutup bölgesinde de durumu gerginleştirmeye hizmet edeceği ikazı yapmış idi. Tekrarladılar bu Arktik'le ilgili Rusya Dışişleri'nin özel yetkili elçisi Nikolay Korçunov bu Mart ayında planlanan NATO tatbikatının kutup bölgesinde kazara meydana gelebilecek kasıtsız tırmanma riskini arttırabileceği ikazı yapmış durumda efendim. Şimdi bu koşullar altında Antony Blinken ve Sergey Lavrov Cenevre'de bir araya geldiler. Öncesinde açıklamalar oldu. Beklentiler bu görüşmeden somut beklenti çok fazla değildi açıkçası. İki taraf da bunu dile getirdi. Blinken özellikle fikir ayrılıklarının ortadan kalkmasını tümden beklemediklerini söyledi. Zor konular bekliyor dedi. Çözmeyi beklemiyoruz dedi. Bir de işte casusluktan ve suçlanan iki Amerikalı onu da konuşacağız gibi böyle ek gündemler işin içine kattı. Sergey Lavrov ise net taleplerimiz var, net yanıt bekliyoruz dedi. Görüşmeden sonra da ben yayına hazırlanırken hemen geldi. Tam detaylarını okuyamadım doğrusu ama radyodan çok az kulaklığı taktığımda işte bildim. Çok büyük bir durum değişikliği olmamış gibi gözüküyor bu açıklamalardan anlaşılan. Ama diplomatik süreçlerin devam ettirilmesi konusunda Lavrov'la bir uzlaşma varmış gibi. Hatta Batılı gazeteciler sanki Antony Blinken'dan daha şahin davranıp soruları öyle bir formüle ettiler ki biraz tabii herhalde tarihten de bir haberler öyle gözüküyor. Antony Blinken'ın açık sözlü görüştük diyerek daha çok ortamı yatıştırıcı tavır aldığını görüyoruz burada. Dikkat çekici bakalım buradan ne çıkacak, pazartesi daha net bir resim çıkar. Sergey Lavrov da beklentilerini açıkça somut yanıtlar bekliyoruz diye dile getirdiklerini söylemişti. Burada da tekrarladı. Tekliflerimiz son derece görüşme sonrası son derece somut, karşılığını aynı somutlukta bekliyoruz dedi. Ukrayna'ya saldırmayacağımızı defalarca söyledik diye dile getirdi. Ama sürekli olarak Kiev'in Minsk anlaşmalarını uygulaması uygulamamasının üstünün örtülmeye çalıştığını söyledi. NATO ile ilgili NATO Sovyetler Birliği'ne karşı kuruldu. Şimdi ise Rusya'ya karşı faaliyet yürütüyor dedi. Bu nedenle doğuya doğru genişlemesinin durması Rusya için geri adım atılamayacak temel bir mesele vurgusu yaptı. Yani iş mevzi Ukrayna filan, Ukrayna bahane, NATO şahane desek yeridir. Bu arada yani o kadar acayip ki Cenevre'de Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov'a CBS News muhabiri acayip sorular sormuş. Ukrayna'dan korkuyor mu? Neden korkuyorsunuz? Neden kendinizi koruma gereği hissediyorsunuz gibi sorular yöneltmiş. Biz kimseden korkmuyoruz, ABD'den bile diye de yanıt vermiş kendisi. Böyle enteresan Batı gazeteciliği hakikaten. Böyle köpüklerle oynuyorlar neredeyse. İlginç. Şimdi Brüksel, AB, Rusya bu arada Avrupa Birliği bu görüşmelerin içerisinde yok. Çünkü güvenlik görüşmeleri bunlar. Yani Avrupa Birliği bir savunma örgütü değil. Zaten Avrupa Birliği'nin savunma örgütü NATO malum. Dolayısıyla Rusya'nın Avrupa Birliği daimi temsilcisi Vladimir Chiyov'un da bu konuda açıklamaları var. Kendi kendilerini bu işin dışına kendileri çıkarttılar. Zaten Avrupa Birliği bir askeri blok değil demiş. Dolayısıyla da güvenlik sorunlarını biz kiminle konuşalım? Amerika ile NATO ile konuşuyoruz doğal olarak. Şimdi de Avrupalılar çıkmışlar masada, bizim ayrıca yerimiz olsun. Yani NATO yok mu? Siz NATO üyesi değil misiniz diye. Bence ilginç bir şeye dikkat çekmiş. Rusya'nın BM daimi temsilcisi yardımcısı Gennady Kuzmin ise Nazizmin yüceltilmesi ve neo nazizmin yayılmasına izin vermeyeceklerini dile getirmiş. Tabii Ukrayna'da, Kiev'de bütün siyasi unsurlar olmasa bile ordu, polis gücünde çok ciddi bir banderist klik bulunduğu yıllarca, defalarca da ispatlandı. Kendileri yürüyüş yapıyorlar zaten. Mesela Genelkurmay Başkanlığı danışmanlığına bu bildiğimiz aşırı sağcı, banderist isimler atanıyor resmi olarak. Dolayısıyla da bunun tartışma götürür çok bir yanı yok. Bütün Ukrayna tabii ki banderistlerden oluşmuyor ama iktidarı ele geçiren klik içerisinde güvenlik örgütleri bağlamında son derece güçlü bir banderist damar var. Sovyetler Birliği'nde nazizme karşı mücadele vermiş Ukrayna'dan isimlerin heykellerini söküp onun yerine banderistleri koyuyorlar, açık açık da ilan ediyorlar. Avrupalılar aşırı sayla mücadeleden çok bahsediyorlar ama Ukrayna'daki bu neo-nazi mirası hiç rahatsız etmiyor kendilerini. Hakikaten çok ilginç. Ben hiçbir batılı gazetecinin Almanya Dışişleri Bakanı'na efendim bu banderistlere hakkında ne diyorsunuz, şurada şu olmuş, burada şu olmuş diye bir soru sorduğunu hiç görmedim. Adeta bir üzerine örtme girişimi var. Çok enteresan. Yani bizzat belki gazetecilerin tabii şuursuzluklarından da kaynaklanıyor olabilir. En son yürüyüşler olduğu zaman İsrail'den tepki gelmişti ve Ukrayna yönetimi İsrail'e tepki göstermişti. Yani o kadar, çünkü orada o banderistler bayağı Yahudi soykırımına Nazilerle birlikte eşlik etmiş adamlar, onu da belirtmekte fayda var. Evet, birazdan Lugansk ve Donetsk'te dahil olmak üzere Ukrayna'daki durumu Okay depremle konuşacağız. Ama hem Lugansk Halk Cumhuriyeti, dünyada kimsenin tanımadığı ama onlar da böyle bir çerçeve çizmiş durumdalar. Donetsk Halk Cumhuriyeti, bunların liderlik düzeyinde yetkilileri açıklamalar yaptı. Sabotajcılar hazırlandığını, Ukrayna ordusu tarafından altyapı tesislerine terör saldırıları planlandığını, silahların sınıra 2020 Temmuz'undaki ateşkes anlaşmasına aykırı olarak yığıldığını, İHA'ların aykırı olarak yine kullanıldığını, yani Minsk anlaşmalarını uygulamamakla kalmıyor. Üstüne bir de sınıra bir yığınak olduğunu belirtiyor Donbas sınırına. Donetsk bu askeri faaliyetler dalgası ile ilgili yanıltma operasyonları beklentisi var orada, o cephede. Bir provokasyon sahneye konulması vurgusu var. Basurin, ben de Donetsk'e gittiğimde kendisiyle konuşmuştum. Hatta gazetede de yayınlamıştık, Cumhuriyet Gazetesi'nde o zaman. Askeri faaliyetlerle ilgili halk milisi basın sözcüsü Edward Basurin açıklama yapmış. Bir provokasyon sahneye koyacak Ukrayna. Neonazi sağ sektör militanlarının da bölgede operasyonları var diye açıklama yapmış. Bu koşullarda tabii ki Rusya'da, orada çok sayıda Rusça konuşan insan var. Kiev'den gelenler de var, sadece etnik köken olarak Rus yok. Rusyalılar diye adlandırmak herhalde daha doğru olur. Güney Rusya'dan da halklar yaşıyor. Komünist Partisi, Rusya Federasyonu Komünist Partisi, dün aktarmıştım, Lugansk ve Donetsk'in bağımsızlığını tanıma çağrısı içeren bir tasarıyı Duma'ya, Rusya Meclisi'ne sundu, parlamentonun alt kanadına. Burada bu cumhuriyetlerin yıllar içerisinde halk iradesi temelinde demokratik yapılar ve meşru iktidarın tüm özelliklerine sahip oldukları vurgulanıyor ve ahlaklı ve makul bir tanıma olacağı bunun, referandumda düzenlemişlerdi buralarda. BM tüzüğünün amaç ve ilkelerine uygun olarak uluslararası barışın ve bölgesel istikrarın güçlendirmesi için zemin oluşturacağını vurguluyorlar. Bugüne kadar Rusya Federasyonu bu meseleyi Ukrayna'nın kendi iç işi addederek politikaları güttü ve Minsk anlaşmaları da Ukrayna'nın Donbas bölgesine özellik vermesine dayanıyor. Altına da Kiev, Poroshenko yönetiminde imza koymuştu bu anlaşmaların tabii uygulamadığı gibi. Bir de mesela dil yasası gibi, dillerini bildiğimiz Rusça konuşuyor insanlar doğal olarak, biz burada nasıl Türkçe konuşuyoruz, onu yasaklayan uygulamalara, sınırlayan uygulamalara kadar, hatta bunlar yerli değil diye Ukrayna Meclisi'nden o kadar aşırı sağcılar ki böyle kararlar bile çıkartıldı. Şimdi tabii Rusya Federasyonu Komünist Partisi bütün bunların istikrarı tehdit ettiği ve Rusya'yı yakından ilgilendirdiğini söyleyerek sundu bu tasarıları. Ama Kremlin parlamentodaki bu girişim sonuçlanana kadar tasarı ne olacak görüşülecek. Bugün Duma Başkanı'nın açıklaması var. Haftaya partilerle görüşeceğiz Rusya'da bu meseleyi, bu tasarı nasıl Amerika'da kongrenin gündemine sunuluyor. Burada da öyle yani şey diye düşünün, Meksika ile ilgili bir olay var. Amerika'da bir sürü İspanik yaşıyor. Onunla ilgili şimdi buradan da çok doğrudan düzgün bir analoji olmayacak ama başka nasıl anlatabilirim bilemediğim için ifadelendiriyorum. Haftaya görüşeceğiz diyorlar ama Kremlin biz henüz şu an bir yorum yapmayacağız bu konuda. Çünkü Putin'e çağrı var burada. NATO'nun tabii ki Rusya'daki algılarda NATO'nun Ukrayna'yı işgal etmek istediği yolunda Duma Başkanı Volodin bunu bizzat dile getirmiş ve buna izin veremeyiz. Donetsk ve Lugansk'ta bu arada Rusya pasaportu dağıtılmıştı bu 7 yıl içerisinde, krizde çözüm olmayınca orada insanlar nasıl yaşayacaklar başka? Zaten aynı kökenden. Orada soydaşlarımızın güvenliğini sağlamaya yönelik çözüm aramamız öneriliyor bu tasarılarda. Gerekiyor vurgusu yapmış durumda. Evet, Karadeniz bölgesinde de tatbikatları var Rusya'nın. Yine Belarus'ta da aynı şekilde uzak doğu bölgesinden 2S-400 bataryası Belarus'a gönderildi. Çünkü Kazakistan'da olduğu gibi Belarus'ta da 1,5-2 sene sonra tekrardan bir yine renkli devrim senaryosu ya da karışıklık çıkartılması kaygıları dile getiriliyor Belarus içerisinde. Bu arada Rusya uzmanı Gürcistan'ın eski lideri ki Ukrayna'da da valilik yapmıştı. Saakashvili Gürcistan'a geri dönünce hapse atmışlardı yolsuzluklar yüzünden. Putin'in Batı'yı test ettiği yorumu yapmış. Ukrayna'ya yakın gelecekte Rusya'nın saldırmayacağını söylemiş. Yalnız kendisi bu konularda çok haksız çıktı. Ondan sonra da kravatını yemek zorunda kalmıştı. Onu da 2008'de, onu da anımsatmak lazım. Güney Ossetya ve Abazya saldırıları Gürcistan'ın, Sovyetlerin donmuş bölgeleri. Aslında Kırım da öyledir. Yani 91 senesinde Kırım'da referandum düzenleniyor ve özerklik referandumu düzenleniyor. Sonra bu referandumu tanımayan Kiev. Dolayısıyla demokrasi, sandık iradesi falan denildiği zaman insan hakikaten biraz yani tarihe dönüp bakmakta fayda var taşları yerine oturtabilmek için. Ossetya meselesi de bunun benzeri. Eski Sovyet topraklarından bahsediyoruz tabii ki. Bir aynı devlet çatısı altında bu insanlar yaşıyorlardı. Kendi temsilcileri vardı başta. Yani başlarında bir Rus yoktu öyle diyelim. Gürcistan'da Gürcüler, Gürcü Sovyeti yönetiyordu diye anımsatalım. Olayın Rusya'nın ötesinde boyutları olduğunu başka nasıl anlatabileceğimi bilemedim. Şimdi hal böyleyken bir de Türkiye bu denklemin içerisine girme çabası içerisinde öyle anlaşılıyor. Dün dışişlerinden üst düzey diplomatlar anladığım kadarıyla Ankara'da gazetecilerle bir araya gelmişler ve Ukrayna ile Rusya'yı barıştırma hazırlıklarına işaret eden, hedeflerinin tansiyonu düşürmek olduğunu vurgulayan açıklamalar yapmışlar. Diyaloğu arttırmak, NATO içinde de aldıkları pozisyonu ifade eden. Bu biraz tabii enteresan çünkü yani Rusya'nın olayı tanımlama biçimini biraz göz ardı ediyor gibi bir hisse kapıldım doğrusu. 2019'dan bu yana zaten toplanamayan Minsk'e atıf yapılmış filan, değişik karmaşık. Ben toplantıda olmadığım için olsaydım soru sorardım işin doğrusu. Sormamışlar herhalde, bilemedim. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan dün El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukele geldi biliyorsunuz. Onunla görüşme sırasında verilen sorulara yanıt verdi. Temennimiz bir an önce Sayın Putin ve Sayın Zelenski'yi bir araya getirmek, yüz yüze görüşme yapmalarını temin etmek diye bir çıkış yaptı. Cumhurbaşkanı tabii geçtiğimiz günlerde Rusya Kırım'a çöktü diye son derece diplomasinin sınırlarını zorlayan bir açıklama yapmıştı. Burada biraz daha yumuşak, bir an önce temennimiz arabuluculuk, gerek Putin'in gerekse ben Ukrayna'ya gideceğim önümüzdeki ay gibi bir açıklama yaptı. Bugün de Cumhurbaşkanı devam ettiriyor. Enteresan çünkü dün akşam tabii bütün bu açıklamalar Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov'a da soruldu haliyle. Herhangi bir hazırlık çalışması yapılmadığını söyledi. Herhangi bir şey yok dedi. Sadece Ukrayna'ya silah sevkiyatı ve Ukrayna'nın Minsk anlaşmasını yerine getirmemesi var. Yani Türkiye bir şey yapacaksa Ukrayna'ya dönüp ya siz şu Minsk anlaşmasını bir uygulayın da şu sorun çözülsün demesi gerekiyor diyor özetle. Ayrıca da eğer çok Türkiye böyle şeyler yapmak istiyorsa Donetsk ve Lugansk'taki temsilciler var. Minsk Anlaşması'na onlar imza attı Kiev'le birlikte. Onları da çağırmak lazım demişler. Şimdi tabii ülkeler biraz herhalde dikkatli olmalı. Kendi yaraları orta yerde dururken, kendi çözemedikleri bir takım sorunlar varken, başka ülkelerle ilgili arabuluculuğa soyunurken özellikle dosyayı biraz iyi bilmekte tarafların, yani NATO tarafını zaten biliyor ABD tarafını Türkiye. Dolayısıyla öbür, hani arabuluculuktan bahsediyorsak eğer, öbür tarafı da bir bilmekte fayda var. Dolayısıyla böyle demiş Kremlin sözcüsü. Zaharova'nın da enteresan açıklamaları dikkat çekici hakikaten. Yani bir görüşme dışlamak şeklinde değil ama Rusya'nın tutumunu, Rusya'nın ne dediğini anlamak lazım demeye getirmiş açıkçası o da. Belli ilkeler var ikili ilişkiler ve uluslararası ilişkilerimizi inşa ederken bizim. Rus politikasını uygulamayan ve kamu hizmetimize dahil olmayan kişilerin çeşitli açıklamalarına neden yorum yapalım diye bir ifadesi var kendisinin. Demiş ki Türkiye'nin Ukrayna ile ilişkilerini geliştirdiğini de çok iyi anlıyoruz. Bence daha önemli bu bağlamda, yani Ukrayna'ya telkinde bulunabilir demeye çalışıyor. Bir devlet olarak Ukrayna'nın gelişimini, siyasi kurumlarını, çatışma çözümünü teşvik etmek arzusu varsa, bu devleti uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmeye teşvik etmek için dostane bağlarını kullanması daha önemlidir demiş efendim. Böyle hikaye. Evet, Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Jomart Tokayev'in açıklamaları var Kazakistan'da. LPG zamlarıyla başlamış protestolarla ama silahlı isyana dökülmüştü, cephanelik yağmalanmasına. Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü Tokayev'in çağrısı üzerine bu ülkeye gitti. İşler yatıştı, çekildi. Tabii hemen çekildiler. Tokayev açıklama yapmış. Yaşananların başlıca sebebi Kazakistan vatandaşları arasındaki gelir farkı demiş. Gerçekten tespitler güzel. Umarız gereğini de yerine getirirler. Yolsuzluğun perde arkasında gelir düzeyinde katmanlaşma, barut fıçısının yanında çakılan kibrit rolü oynadı. Teröristler, militanlar, onların arkasındaki komplocular bundan faydalandı demiş. Zaten renkli devrim dediğinizde böyle bir şey oluyor. Çin, İran, Rusya Umman Denizi'nde ortak askeri tatbikata başlıyor. 18 başladı hatta, yaptı daha doğrusu, gerçekleştirdi. Enteresan, dikkat çekici bir gelişme bu. Çin Dışişleri Bakanı Alman mevkidaşıyla görüşmüş Wang Yi, Annalena Baerbock'la 50. yıl dönümü ilişkilerin kuruluşunun. Bu da dikkat çekici bir haber, not daha doğrusu. Avrupa'dan Polonya'nın yine yargı kuruluşu, disiplin kurulu oluşturmuştu Polonya. Bu tepki çekiyor, Avrupa Birliği'nin tepkisini çekiyor. Avrupa hukuksal çerçevesiyle uyumlu olmadığını söylüyorlar ve yargı bağımsızlığı, yargıç güvenliğini kısıtlıyor bu kurum, disiplin kurulu. Dolayısıyla derhal askıya alınmalı demişlerdi. Polonya kararı uygulamadı. Şimdi 69 milyon euro para cezası kesmiş Avrupa Birliği. Bunu aktaralım. Fransa'da da meclis yine Çin'in muhtemelen tepkisini çekecek. Uygur Türklerine yönelik Çin'in şiddet uyguladığını iddia ederek soykırım diye nitelendirme kararı almış. Ve arkadaşlar, arayabiliriz bu arada konuğumuzu. Türk dış politikasından birkaç notla hemen tamamlayalım. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, dün İsrail'i konuşmuştuk Eytan Yanar Ocak'la. Yair Lapid'le telefonda görüşmüş İsrail Dışişleri Bakanı'yla, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail Cumhurbaşkanı'na daveti tekrarlanmış, Türkiye'ye bekleriz denilerek ben de gelmek isterim yanıtı paylaşılmış durumda. Artık bir ne zaman olacak onu bekliyoruz. İsrail'le daha henüz tarih verilmiş değil. Latin Amerika Mart ayında turu açıklamıştı Çavuşoğlu. Bir böyle hareketli, dünya sahnesinde hareketli bir Türk diplomasi gibi gözüküyor. Görüyorsun, Ukrayna'sı, İsrail'i, Latin Amerika'sı, bu işler böyle gidiyor. Bir de son olarak konuma dönmeden önce, dün Suriye'de IŞİD çetelerinin YPG kontrolündeki bir hapishaneye saldırdıkları, dışarıdan da bir saldırı olduğu, içeriden kaçanlar olduğu ve ölenler olduğu, 10 YPG'linin öldüğü yolda bastırılmış ama bayağı silahlar konuşmuş vaziyette sınırın Irak tarafında, Diyala'da da aynı şekilde bir yine IŞİD saldırıları olmuş. Orta Doğu'dan onu söyleyeyim. Ve Amerika'nın meşhur Tapka Barajı saldırısı IŞİD'le mücadele gerekçesiyle aslında vurmaması gereken yer. Çünkü barajı vurduğunuz zaman bir milyonlarca insanı etkiliyorsunuz. Bombayı da atmışlar. Atmışlar ama patlamamış. Allah'tan patlamamış. Sonunda ortaya çıkmış Amerikalılar komplo teorisi demişlerdi baraj bombalamasına yönelik. Hakikaten facia yani. Amerikalılar ne söyleseler yanlış çıkıyor. Bu Ukrayna ile ilgili söylediklerine herkes nasıl inanacak? Ben de onu merakla bekliyorum doğrusunu söylemek gerekirse. Evet, şimdi telefonumuzun diğer ucunda bugünkü konuğum var. Gazeteci yazar Okay Deprem bölgeyi, Donbas'ı, Ukrayna'yı, Rusya'yı, o coğrafyayı belki Türkiye'de en iyi tanıyan gazeteci yazarlardan birisi. Hoş geldiniz Okay Deprem yayınımıza.
Hoş bulduk Ceyda Hanım, iyi akşamlar.
Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. 2022'ye böyle biraz Avrupa kanadında hareketli girildi. Özellikle Ukrayna arada sizinle hep bağlantı kurup son gelişmeleri güncelleme ihtiyacı hissediyorum. 2014 krizi sırasında o topraklarda olup da olup bitenleri izleme şansına sahip olmuş ve en iyi bilen isimlerden de birisi Türkiye'de belki tek olduğunuzu belirtmem lazım herhalde dinleyicilerimiz için. Şimdi yeniden bir kriz hali var öncelikle. Batı Rusya Ukrayna'ya saldıracak temasıyla sunuyor. Rusya ise krizin Ukrayna krizi olmadığı, krizin NATO'nun genişlemesi krizi olduğu, Ukrayna üzerinden kaynatıldığı ve daha geniş güvenlik garantileri anlaşmasıyla bu sorunların çözüleceğini söylüyor. Neden bu krizde biz bu kadar Ukrayna üzerinden bir formülasyon geliştirmek durumunda kalıyoruz sizce?
Evet, şimdi Ukrayna NATO'nun Doğu Avrupa'da ve onunla birlikte eski Sovyet coğrafyasında kendi bünyesine katamadığı son ülke özelliği oluyor. Belki Moldova'yı saymayacak olursak hani çok ufak bir ülke olduğu için önemli sayılabilecek az çok ülkeler arasında bir tek Ukrayna kalmış. Tabii ki Belarus'u da saymamış oluyoruz şekilde. Çünkü Belarus hatırlanca ve bilindiği üzere Rusya ile ortak devlet anlaşmaları var.
Yani, birlik devleti. Yani,
evet, birlik devleti adı geçen. Dolayısıyla o kanatta henüz bir çatlak yok. En azından olacak diye gözük bir yakın vaziyette. Dolayısıyla geriye bir Ukrayna kalıyor. Ve hatırlayacak olur isek son 30 senede kademe kademe toplam 5 dalga halinde doğru hatırlıyorsam NATO'nun genişleme suretiyle işte Doğu Almanya'nın önce Almanya Birleşmesi vesaire en sonunda artık Rusya'nın en dibine kadar gelmiş bulundular ki Baltık ülkeleri yine Rusya'nın tabii gibi sayılır kuzey Kanada itibariyle. Zaten onlar 90'ların sonuna itibaren NATO üyesiyle hali hazırda. Dolayısıyla yani yüz ölçümüne kıyasla Rusya için birinci dereceden tehlike teşkil eden, yani artık daha geriye bir adım dahi atamayacağı bir noktaya gelmiş, sınıra dayanmış bulunuyor NATO. Zaten Rusya'nın dünya çapında şu anda tartışıla gelen olası müdahalesi veya işte farklı ifadelerle tabii bu betimleniyor işte Ukrayna'ya saldırısı veya da karşı saldırısı vesaire. Bunun olabilmesi olması iki temel şarta bağlı. Birincisi ki Rusya'da açıkçası dolaylı veya doğrudan bunu yatsımıyor. Birincisi Ukrayna'nın herhangi bir yerine NATO'nun stratejik, taktiksel ve stratejik konvansiyon silahlarını yerleştirmesi. İkincisi ise bunu da zaten Rusya'yı söylemiyor. İkincisi ise Donbas bünyesinde, Donbas'ın güney yani güneydoğu kısmındaki bu tek taraflı bağımsız cumhuriyetler dediğim için Lugansk ve Donbas cumhuriyetleri ne Ukrayna'nın silahlı bir müdahalesi, silahlı bir saldırısı. Evet. Çünkü tabii ki Rusya buna baştan beri karşıydı ve ancak son 2 yılda bu Rusya'nın politikasına bir önemli faktör daha eklendi. O da Donbas bazında. Orada hali hazırda Rus vatandaşına geçmiş bundan 600-700 bin arası kişinin varlığı. Çünkü bu düne kadar yani 2 yıl evvele kadar yoktu. Dolayısıyla şimdi Donbas'ı tırnakça savunmak veya Donbas eksenli Rusya'nın bu konseptinin daha kuvvetlendiğini veyahut da Rusya'nın argümanında bunun da azımsanmayacak bir delil olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu iki faktör Rusya olaya dahil olması için temel önemli, temel önemli iki etmen.
Evet. 2014'te Rusya'nın Donbas'ı işgal ettiği öne sürülmüştü. Doğru muydu bu? Siz oralardaydınız çünkü. Rusya ordusu sınırı geçip de bir işgal harekatı yapmış mıydı?
Şimdi aslında buna verilecek çok sade ve bariz bir yanıt var. Hem bu sorunuz hem de son gelişmeleri de istinaden benzer tarzda yapılan hep yorumlara. O da şu ki, eğer Rusya'nın, Rusya Federasyonu'nun Ukrayna'ya müdahale edileceğine bahsediliyorsa, sürekli dünya bununla ayyukta ise, başta Amerika olmak üzere, bu yönde Rusya'ya dönük iddialar var ise, yani suçlamalar diyelim, o zaman burada hareketle çok temel mantığı yürütebiliriz. Demek ki Rusya şu ana kadar oraya girmedi. Ya orada yok. Hem orada yok hem de orada girmedi. Yani madem diğer bir yoldan, yönden, taraftan yola çıkacak olursak aynı mantık hareketle, eğer Rusya girmiş olsa zaten, hem girmiş hem de orada olsa, yani resmi Rus kuvvetleri, resmi Rus ordusu, Rus silahlı kuvvetleri, o zaman Rusya girdi girecek, her an girebilir. Rusya Ukrayna sınır hazırlıklara başladı.
Evet, işte saçma.
O zaman niye densin yani? Bu iki argüman, temel argüman batırılmış, Amerika ve NATO'nun birbirini tutmuyor açıkçası. Buradan zaten Rusya gerçekten de yani ikinci tümden gelir mi diyelim mantık hareketli. Her şeye rağmen ne 2014'te ne de şu ana kadar oraya resmen girmediği, orada resmen bulunmadığı ordu birliklerinin sonucuna ulaşıyoruz çok temel bir mantıkla.
Evet. Peki Donetsk ve Lugansk bölgeleri, orada iki tane özel cumhuriyet var. Tabii Rusya ile çok derin ilişkileri var. Tarihsel bağları da çok güçlü biliyoruz. Neden bu kadar direniyorlar Kiev'deki siyasete? 2014'te ve bugün hala özellik anlaşması, özellikle içeren Minsk anlaşmalarının uygulanmadığını biliyoruz.
Alo. Sesiniz bir gitti geldi diye duyabiliyor musunuz?
Eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız var.
Biraz da Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım.
Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Türkiye'nin 24 Haziran'la birlikte bırakın bir hükümet değişikliğini, bir sistem, bir rejim değişikliğine gittiğini ve bu arada zaten en az 2 senedir ben geliyorum diyen bir kriz olduğunu gören Amerika'nın Türkiye'yi en zayıf anlarından birinde yakaladığını düşünüyorum.
Bu sefer çok önemli bir sözleşme imzalandı sığınmacılar konusunda. Trump onu da imzalamadı.
Bu olay Suudi Arabistan tarihinde de, Orta Doğu tarihinde de çok önemli bir dönüm noktasını oluşturdu.
Evet, bağlantı kopukluğu oldu, kusura bakmayın Okay Bey. Devam ediyorum ben, sorumu alabilmiş miydiniz acaba?
Aldım sorumuzu.
Tamam. Ya nedir Donbas'takilerin derdi diye soralım.
Evet, yani daha evvel de tabii sizin defalarca değindik bu temel hususa. Bir kez daha üzerine hızlıca geçmek gerekirse Donbas tercihini tabii 2014'te yapmıştı. Donbas'ın ayağa kalkması, yani işte Kiev'de 2014 başlarındaki darbe sonucu, işte yönetim değişikliğinin akabinde bunu kabul etmemesi, oradaki sağcı güçleri veya Batı yanlısı güçleri yönetim ele geçirilerinin tabii gayri resmi meşru olmadığını iddia etmişti Donbas ve temel talebi bölgenin bir Rus diline dokunulmaması, yani Rusça konuşan bölgelerin yani sadece Donbas değil tabii, bunun içinde biliyoruz Ukrayna'nın güneydoğusundaki diğer yerler de var. Diğer eyaletler. Bu hakka, yani Rusça'nın eğitim dili olma ve kamuda kullanılması ve serbestçe konuşma hakkına asla dokunulmaması. Birinci kırmızı çizgileri ve tabii doğal talepleri buydu. İkincisi de özerk olmaları. Bu tabii birazdan sonra gelişti bu talep. Donbas'ın özerk olabilmesi. Hani ilk başta bağımsız yoktu işin içinde. O biraz daha sonra gelişti hızlı açıkçası. Bir de aslında üçüncü bir dolaylı talep de şuydu. Bu da süreç içinde zaten formül oldu. Eskiden beri gelen, özellikle Sovyet döneminin mirasının niteliğinde işte ne kalmışsa geriye, tabii artık sembolik düzeyde işte komut alanların isimleri, eskiden kalan tarihsel şahısların işte önemli simaları, heykelleri, anıtları, rüsleri, bunlara bir şekilde dokunulmaması, yani bu kültürün korunması maddi, sembolik ve isimsel düzeyde şekilde. Bu da açıkçası bölgenin temel taleplerden birisi olarak şekillendirdiğim gibi zaman içinde. Bu taleplerin hiçbiri Kiev tarafından tanımadı, kabul görmedi. Hatta çok tersi yönde adımlar atıldı.
Zaten mesela?
Mesela. Çok yakın zamanda, zaten son yıllarda bu adım adım bu ilerledi bu süreç. Rus dili tamamen müfredatına çıkartıldı Ukrayna'da. Resmi tanınan dil statüsünden çıkarıldı. Rusya en nihayetine geldiği nokta son derece kadük bir şekilde formüle edilmiş bir azınlık dili olarak tanımlandı. En son Ukrayna'daki şu an mevzu.
Mecbur kaldılar, evet.
Yani ülkede milyonlarca, çok da milyonlarca kişi halen Rusça konuşuyor, Rusça konuşa geliyor. Ukraynalıların kendilerinin de önemli kısmı Rusça, yani etnik Ukraynalıları kastediyorum, Rusça konuşuyor. Buna rağmen, ki düşünün, bir antiparantez daha, bölgede savaşan Ukrayna askerlerinin bile Donbass'ta olsun, oraya yakın bir taraflar, yerlerde olsun, kendi aralarında Rusça konuştuğunu biliyoruz. Bu da her bir şekilde aşikar bir durum. Buna rağmen böyle bir şey atım atıldı. Dolayısıyla artık bu zaten kopuşu iyice tescilledi. Yani bir daha geri dönüş olamayacağını. İkincisi, daha da son vurguladığım noktaya dair de şunu söyleyeyim. Bu işte Sovyet mirasına neyse işte kültüne dokunmaması, onun zarar görmemesi talebi Ukrayna'da değil, bunun dinlenmesi ve uyulması tüm ülkeden, hemen hemen tüm Sovyet geçmiş, hemen hemen diyorum, belki %100 olması da silindi. Yani komünist, Sovyetik tüm sembole, anıtlar, heykeller yıkıldı, yağmalandı, parçalandı, kaldırıldı. İsimler, cadde, sokak, meydan isimleri vesaire, kamusal hepsi değiştirildi vesaire vesaire. Ve tabii otonomiteye gelecek olursak da ikinci noktada.
Yerine ne koydular peki sevgili Okay Deprem, Sovyet isimlerinin?
Yerine tabii her yerde olmasa da, başta Kiev olmak üzere Batı ve Güney, Orta Ukrayna bazı yerlerinde, tabii İkinci Dünya Savaşı'nda işte Alman işgali esnasında Alman ordularıyla Naziler işbirliği yapan, işte bizim Stepan Bandereva ve Shukievich olarak bildiğimiz, başta onlar olmak üzere, işte o zaman Ukrayna Kurtuluş Ordusu olarak işte nam salan ama bizzat Nazilerin işbirlikçisi olarak, taşıran olarak, diğer bir ifadeyle savaş suçlusu örgütün bizzat liderlerinin isimleri verilmeye başlandı. Bu süreç devam da ediyor ve onlar gibi pek çok savaş suçlusu, düşünün ki Nürnberg mahkemelerinde yargılanmış, Nürnberg mahkemesinde bile isimleri tescillenmiş, yargılanmış ve insan suçlusu ilan edilmiş. O zaman işte UPA kısaltmasıyla bilinen Ukrayna Kurtuluş Ordusu'nun yöneticileri, işte subayları vesaire, bunların isimleri vesaire dört bir tarafa verilmeye başlandı. O eski adlar, isimler yerine artık bunların bununla durulmadı. Pek çok yere heykelleri bir süre dikilmeye başlandı. Vardı tepkik zaten düne kadar bile. Dolayısıyla bunun yerine bu şekilde ikame etmeye başladılar pekala.
Evet. Ama bir de tabii en son Yaroş Ukrayna ordusuna askeri danışman oldu bildiğim kadarıyla. O da sağ sektörden, bu sözünü ettiğimiz gruplardan. Özellikle ilgili peki itirazlar, yani bu normal değil mi Sovyet dönemi düşünüldüğü zaman, özellik talebi o coğrafyanın siyasi geleneği olarak soruyorum.
Kesinlikle şöyle ki, hatırlayacak olursak Ukrayna döneminde mesela Kırım da özellikti. Yani sonradan tabii ilk ayrılacak olan Kırım oldu. Ukrayna yaşadığı kırılmada 2014'ün işte bahar aylarında. Ama Kırım dışında açıkçası tamamen özel bir eyalet veya il yoktu. Yani Donbass'ta buna dahildi. Sonuçta gerek Donetsk ve Lugansk tarafı olsun. Vilayet ve il statüsündeydi. Tabii ki bir Türkiye kıyaslarsak, yani bir örnek olsun diye söylüyorum, daha otonom bir nispeten de olsa özelliğe sahip bu illerin statüsü, ama hiçbir zaman bir federal yapıya malik değiller. Buna denk düşmüyor. Bir Almanya gibi, İsviçre gibi, Amerika gibi hatta. Dolayısıyla ama şöyle de bir farklılık var tabii. Sonuç itibariyle bu talep Donbass'tan çok kuvvetli çıktı. Yani bu talep, bu kitlesel talep, beklenti, istem, işte bir Kharkov, bir Adiyasa, Nikolay, Kherson, Rusça konuşulan Güneydoğu bölgelerin diğer il ve işte vilayetlerin yükselse belki orada da benzer gelişme olacaktı. O kadar olmadı. Donbass'ın farklı şuydu. Tekrar hatırlayacak olursak, Donbass'ta Ukrayna'nın geri kalan tüm bölgelerine kıyasla, bir Kırım'ı saymıyorum artık, Kırım'da Rusya'nın epeydir. Halkının tamamı istisnasız Rusça konuşan, etnik olarak da yarısına yakını zaten Rus nüfusuna oluşan, yani etnik Ruslardan oluşan bir sosyokimyası, bir sosyolinguistik diyelim yapısı var Donbass'ın. Evet. Bu bakımdan en yakın vilayetlerden çok ayrılan bir geleneğe tanımı var. Bir şey daha, tarihsel açıdan hatırlamakta fayda var. Zaten Çar Rusya'sının son dönemlerinde, yani Ekim devriminden de evvel, bugün Donbass'ın olduğu bölgeler Rusya'ya dahildi. Hatta hemen sonrasında hemen Ukrayna geçmemişti. Zaman içinde o daha yakın Rus federasyonuna bağlıyken, zaman içinde Ukrayna'ya verilmiş bir bölge Donbas.
Evet.
Ukrayna'yı almayan zaten bir yerde.
Evet. Peki sürem azalıyor biraz. Bundan sonra ne olur bir de sormak istiyorum. Yani Batı da çok enteresan. Yani tabii şimdi Amerika'nın dünya çapında BM onayı olmadan yaptığı operasyonlar ve giriştiği harekatları falan hiç saymadan enteresan bir biçimde yani onlar hiç düşünülmeden Rusya istila edecek diye bir sürekli söylenen, tekrarlanan bir söylemle karşı karşıyayız. Rusya istila eder mi Ukrayna'yı ne dersiniz? Gerilim de var. Donbass'a yansımaları ne olabilir?
Şimdi tırnak o sorunun bir yönlü yanıtını vermiş oldum. Belki dolaylı olarak. Yani tırnak için söylüyorum tabii ki bunu eder. Ama nasıl şey eder? Sadece iki koşulda. Yani iki şart sonucunda. Birincisi hakikaten de ister resmi NATO çatısında olsun, ister NATO'ya girmek için Ukrayna olsun ki olabilir pekala. Bunun da malum emarları var. Ukrayna'nın herhangi bir yerine Rusya'yı hedef alacak şekilde tabii ki kaçınılmaz olarak orta veya uzun menzilli işte stratejik veya taktiksel konvansiyonel silahların yerleştirilmesi durumunda evet Rusya
herhangi buna izin vermez.
İzin vermesin tabii ki direkt açılımı yani tercümesi müdahale eder.
Evet, müdahale
yapabilir. İkincisi, yani bunu uzun menzili işgal etmek için tırnak içinde füze ataraktan, uzaktan da Suriye'de yaptığı gibi yapabilir hava kuvvetleriyle. İkincisi, Donbas'a bir şekilde müdahale olursa. İstersen şimdi orayı açalım çok kısaca. Şu anki durumu gözeterekten. Son günlerdeki, son zamanlardaki durum kısaca şu Donbas'ta. Şimdi tabii orada da Ukrayna tarafından bir provokasyon, bir kitlesel provokasyon bekleniyor. Şu anki senaryo şu en güncel olan, işte bunu zaten dile getiren günlük hemen hemen günlük briefingleriyle Donetsk Halk Cumhuriyeti işte adı verilen yapının işte halk polisi olarak geçen ama eski adıyla ordu demek daha doğru.
Milis, ordu.
Ordu işte başkan yardımcısı, aynı zamanda spikeri Edward Vasyoy'un toplantılarında son günlerde vurgu yaptı şu. Kendi istihbarat birimleri yani işte bu DNR ve Lugansk da aynı şekilde onların aldığı çok güvenli bilgiler şunu gösteriyor. Bizzat o sınır bölgelerindeki Ukrayna kuvvetlerinin üst düzey generallerinin bir tanesinin bölgenin çok stratejik tesislerine dönük sabotaj eylemleri yapılmasının emri verdiği bilgisi paylaşıldı çok fazla. Yani bu dile getiriliyor son günlerde defalarca. Evet, vallahi tüm general bu. Hatta Galagan ismini de vereyim. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Özel Hareket Kuvvetleri Komutanı tüm general Galagan. Aynı zamanda 8. Özel Kuvvetleri Alayı dahilinde görev yapıyor. Bunun bizzat bu Donetsk bölgesinin Ukrayna olan sınır tarafları, bunun içinde işte Dokuchayevsk, işte Donetsk çevresi, Mariupol tarafı, Yasinovatlı kent tarafı, Donetsk kuzeyine Gorlovka. Bu kesimlerde yani bu stratejik işte sınır hatlarında o defakto iki bölgeyi ayıran sınır hattı boyuncaki bir takım kimyasal tesisler bir de Makeyevka var. Bu arada ikincisi de buralara yine sınırın yakın noktalardaki kamusal hizmetlere dair işte elektrik, su, dağıtım istasyonları diyebileceğimiz yapılar, yine trafolar ve bunun gibi sosyal hizmetlere dair stratejik noktalara saldırı emri verildi. Terör saldırısı, sabotaj saldırısı. Yani bunun tabii ki niye buradan hareketle şu tabii senaryo götürüyor. Bunu yapacak. Bunlar yapılmak isteniyor bir an evvel. Üst üste belki olacak. Bunun karşısında tabii ki bir tepki verilecek. Silahlı tepki karşı atak veya karşı ateş Donetsk ve Lugansk tarafından. Ukrayna'da işte bu da Ukrayna'ya hakikaten de işte epeydir beklenen, tahmin edilen, öngörülen saldırı için açık bir çek vermiş olacak.
Evet, yani ilk bu böyle bir provokasyona girişirse Ukrayna karşılığını alır. Özetle oluyor.
Şöyle bir nokta var. Şöyle önemli bir noktanın altını çizdim. Bir de şöyle bir durum var. Şimdi peki bir yandan yani sonuçta müdahale ettiği anda tabii ki Rusya'nın açık uyarısı ihtarı var hatırlayalım. Yıllardır Başkan Putin'in yani sözlerinden zaten teyit olmuştu. Rusya tabii ki hemen dahil olur tartışmasız. Yani Ukrayna kitlesi olur. Ukrayna ordusu girdiği anda Donbas'a, Donetsk olsun, Lugansk olsun. Peki bunlar hemen niye böyle bir şey oynuyorlar? Şimdi bu noktada şöyle bir, yine Basur'un enteresan bir yorumu var. Peki bir ihtimal Kiev, yani yönetimi, merkezi, bu aşırı milliyetçi veya neonazi dediğimiz işte batalyon, tabur ve alaylardan, paramiliter gruplardan kurtulmak için onları bilerek ateş hattını itiyor. Ki onlar bir şekilde oradan çıkacak çatışma sonucu yok olsunlar veya bir şey tasfiye olsunlar kendileri. Çünkü o yapılar işte bizim yıllardır bildiğimiz sağ kanat olsun, Trav Sektör dediğimiz işte Aydar taburu ünlü, efendim söyleyeyim işte Donbas taburu, şey bir nevi bunun gibi pek çok şey yapı, yarı, işte özerk, oradaki aşırı milliyetçi askeri yapılanmalar Bunlar açıkçası çünkü silahlarını bir noktadan sonra her an belki de Kiev'e, merkez hükümeti döndürme aşamasında var. Zaten bu epey tartışıla geliyor Ukrayna'da. Böyle bir risk var kendileri açısından. Dolayısıyla Zelenski başta olmak üzere iktidar ya yani bunlardan bir şey kurtulma yolunda, kurtulma arayışında epeydir bir. İşte şey bölgenin bilindik yani yetkili simalarının olan Basuli'nin böyle bir okuması var olayların gelişimi namına. İsterseniz vaktimiz olduğu oranda biraz da Ukrayna'nın komşularına yapılan silah sevkiyatına bahsedelim.
Evet ama vaktimi 3 dakika kadar aşmış durumdayım. Evet yayın hakikaten çok fazla sarktı. Tabii çok önemli gelişmeler önümüzdeki günlerde tekrar konuşup daha detaylı bir biçimde ele almak isterim bunu. Onu da belirteyim. Hakikaten Türkiye'de izleyicilerin, dinleyicilerin de çok iyi bilmediği bir konu olduğu için çok teşekkür ediyorum değerlendirme için.
Ceyda Hanım ben teşekkür ediyorum. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Hoşçakalın.
İyi akşamlar. Evet, o kadar sarktım ki arkadaşlar şarkıyı atmak durumunda kaldılar. Hakikaten bölgeyi yerinden bilen insanlardan dinlemek bir başka oluyor. Onu da belirtelim sağdan soldan okumak yerine. Haftaya pazartesi görüşmek üzere, hoşçakalın diyelim. Eksen'den şarkısız veda edelim.
Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'ta
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.